Ayrım 16.
Geçmişte ahlakçıların evliliğe yüklendikleri ciddiyet ve yüksek toplumsal amaç, eğer dünya daha bilimsel bir etik benimserse sadece çocuk yapmaya yüklenecektir. Bu öjenik görüşü başlangıçta belli olağanüstü bilimsel adamların kişisel ahlakı olarak başlasa da giderek yaygınlaşıp sonunda istenilen biçimdeki ana babaların parayla ödüllendirilmesi, istenmeyenlerinse para cezasına çarptırılması şeklinde yasada yer alacaktır. Kuşkusuz bilimin tümüyle kişisel iç tepkilerimize karışması çirkin ama söz konusu olan karışma yüzyıllardır dinin tahammül edilen karışmasından çok daha az olacaktır. Bilim dünyada yenidir ve dinin birçoğumuzun üzerindeki o ilk ve geleneksel etkilerinden gelen yetkiye henüz sahip değildir. Fakat tam anlamıyla aynı yetkiyi ele geçirebilecek ve insanların dinsel hükümlere karşı tavırlarında ortaya çıkan, aynı uysal başa işi sağlayabilecek yeteneğe sahiptir. Gelecek kuşakların sağlıklılığı, coşkun anında ortalama bir insanı denetlemekte, elbette yeterli olamayacağı bir gerçektir fakat sadece övmek ve ayıplamak biçimiyle değil, ekonomik ödüllendirme ve cezalandırma biçimiyle de kabul edilen, olumlu ahlakın bir parçası haline gelirse kısa zamanda doğru davranışı benimseyen bir kişi için göz ardı edilmeyecek bir düşünce haline geliverir. Din tarihten önce doğmuştu, bilimse 400 yıldan bu yana var. Ama bilim de yaşlanıp saygınlık kazanınca yaşamımızı en az din kadar denetleyecektir. İnsan ruhunun özgürlüğü için çabalayanların bilimsel baskıya karşı başkaldırışlarını şimdiden görebiliyorum. Bir zulüm olacaksa eğer, bunun bilimsel olması gene de daha iyidir. Bölüm 19. Cinsiyet ve Bireysel Mutluluk. Bu bölümde cinsiyet ve cinsel ahlakın kişinin bireysel mutluluğu ve iyiliği üzerindeki etkileri konusunda daha önceki bölümlerde gördüklerimizi tekrarlamak istiyorum. Bu konuda sadece yaşamın etkin, aktif, cinsel dönemiyle ya da gerçekleşen cinsel ilişkiyle ilgilenmeyeceğiz. Cinsel ahlak, olumlu ya da olumsuz koşullara bağımlı olarak çocukluğu, yetişkinliği ve hatta yaşlılığı çeşitli biçimlerde etkiler. Geleneksel ahlak, çocuklarda yasaklar koyarak işlemeye başlar. Çocuğa çok küçük yaşlarda, büyüklerin önünde vücudunun belli bölümlerine dokunmaması gerektiği, çişe geldiğinde fısıltıyla söylemesi ve çişini gizlice yapması öğretilir. Vücudunun belli bölümlerinin belirli eylemlerinin çocuğun kavrayamadığı fakat onda özel bir ilgi ve merak doğuran garip özellikleri vardır. Bebeklerin nereden geldikleri gibi bir takım zihinsel sorular sessizce düşünülmelidir, zira bunlara büyükler ya da kaçamak ya da gerçek dışı yanıtlar vermektedir. Küçükken vücutlarının belli yerlerine dokunduklarında kendilerini büyük bir ciddiyetle "Böyle yaptığını göreceğimi ölünü göreydim" denilen bir dolu hiç de yaşlı olmayan kişi tanırım. Söylenirken üzgünüm ama yaşamın daha sonraki yılları için yaratılmaya çalışılan namus her zaman geleneksel ahlakçıların istekleri doğrultusunda gerçekleşmemiştir. Sık sık gözdağı verilir, belki çocukları daha önceleri olduğu gibi yidiş etmekle korkutmak pek yaygın değil ama hala onları deli olmakla tehdit etmek oldukça uygun görülmekte. Aslında New York eyaletinde kendisi farkında olmadan birine kendini tehlikeye atmamasını söylemek yasaktır. Bu eğitimin sonunda birçok çocuk küçük yaşlarında cinsiyete ilişkin konularda dehşet ve suçluluk duygusu edinmektedirler. Cinsiyetle bütünleşen bu korku ve suçluluk çok derinleri bütünüyle bilinçaltına işliyor. Keşke kendini böylesi çocuk masallarından kurtardığına inanan kişiler arasında gök gürültüleri altında normal zamanlardaki gibi cinsel ilişkilerde bulunup bulunmayacaklarının belirdiği bir anket yapılsa, eminim ki bu kişilerin %90'ı yüreklerinin derinlerinde öyle davranırlarsa kendilerini yıldırım çarpacağına inanırlar. Sadizmin ve mazoşizmin her ikisi de hafif oldukları zaman normalselerdi, cinsel suçluluk duygusu işe karıştı mı tehlikeli bir biçim alırlar. Mazoşist kendisini seksle ilişkin suçunun kesinlikle bilincindedir. Sadistçe kadını baştan çıkarıcı olarak suçlamaktadır. Yaşamını daha sonraki yıllarında ortaya çıkan bu durumlar çocukluktaki aşırı katı ahlak öğretimi etrafından yaratılan ilk izlenimlerin ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Bu hususta çocukların eğitimiyle ilgili kişiler, özellikle çok küçük çocuklara bakmak durumunda da olanlar giderek daha bilgili kılınıyorlar. Ama ne yazık ki bilgilenme henüz mahkemelere ulaşamadı. Çocukluk ve gençlik yaşamda dayağın, haylazlığın ve yasakların doğal ve kendiliğinden olduğu ve çok aşırıya gidilmedikçe kötü gözle bakılmadığı bir çağdır. Fakat cinsel yasakları çiğneme büyükler tarafından tüm diğer kurallara uymamaktan oldukça farklı biçimde ele alınmakta, çocukta kaçınılmaz olarak onun ayrı bir kategoriye ait olduğu düşüncesi doğmaktadır. Eğer çocuk dolaptan meyve çalarsa canınız sıkılabilir. Çocuğa bağırıp çağırırsınız ama ahlaksal açıdan bir dehşete düşmez ve çocuğa da korkunç bir şey olduğu izlenimini vermezsiniz. Ama bunun yerine geri kafalı biri olsanız ve onu kendi kendine doyuma, masturbating, istinma, çalışırken yakalasanız sesinizde daha önceki ilişkilerinizde hiç rastlamadığı bir ton olacaktır. Sesinizdeki bu ton sizin suçlamanıza neden olan davranıştan kendini alamayan çocukta iğrenç bir dehşet yaratır. Çocuk sizin içtenliğinizin etkisinde kalarak kendi kendine doyumun söylediğimiz gibi aşağılık bir şey olduğunu inanabilir. Gene de onu yapmayı sürdürür. İşte burada bir yaşam boyu sürecek hastalığın temelleri atılmaktadır. Daha ilk gençlik yıllarında kendini günahkar olarak görmeye başlar. Kısa sürede gizlice günah işlemeyi öğrenir. Günahını kimsenin bilmemesi yarım yamalak bir avuntu verir ona. Son derece mutsuz olduğu için işledikleri aynı suçun kendisi gibi saklamayı başaramayanları bulup cezalandırarak dünyadan öç alır. Düzenbazlığa çocukken alışmış olduğundan ileri yaşlarda bu deneyiminden yararlanmakta güçlük çekmez. Böylece ana babasını kendilerine göre iffetli yapmak için takındıkları düşüncesizce tavırları sonucunda hastalıklı bir içe dönük, ikiyüzlü ve zalim olup çıkar. Çocukların yaşamına suçluluk, utanç ve korku girmemelidir. Çocuk mutlu, neşeli olmalı, içinden geldiğince hareket etmelidir. Kendi iç tepileri onda dehşet uyandırmamalı, doğal gerçeklikleri araştırmaktan kaçınmamalıdır. İçgüdüsel yaşamının tümünü karanlıklar içinde gizlenmemelidir. Tüm çabalarına rağmen alt edemediği bilinç dışı tepilerini derinlere gömmemelidir. Eğer çocukların büyüdüklerinde birer kafacı namuslu, toplumsal korkulardan kurtulmuş, etkin bir eylemci ve düşüncede hoşgörülü kişiler olmalarını istiyorsak, onları eğitmeye çok erken başlamalıyız. Eğitim çoğunlukla ayı terbiye etmekle eş anlamlı alınmaktadır. Ayının nasıl terbiye edildiğini biliriz hepimiz. Kızgın bir zemin üzerine konurlar ve ayakları zemin üstünde kaldığı sürece yandığı için oynamaya başlarlar. Bu esnada belli bir müzik çalınır, belli bir süre sonra bu müzik onları oynamasına yol açar. Çocuğa da aynısı yapılmaktadır. Çocuk cinsel organını her fark edişinde yetişkinler onu azarlar. Sonunda böylesi fark edişler onu büyüklerden işittiği azarları düşündürmeye başlar. Ve onların çalgılarıyla oynamaya başlar ve böylece sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın tüm olasılığı ortadan kalkar. İkinci evrede yani delikanlılığında cinsiyete geleneksel yaklaşımın yarattığı dertler çocukluktakinden çok daha berbattır. Birçok erkek çocuk kendilerine ne olduğunu doğru dürüst bilmezler ve düşlerinde ilk kez şeytan tarafından aldatıldıklarında alt üst olurlar. Kendilerini son derece kötü olduğuna inandırıldıkları iç tepilerle dolu buluverirler. Bu iç tepiler öylesine güçlüdür ki gece gündüz peşini bırakmazlar. Daha olumlu erkek çocuklarda aynı zamanda cinsiyetten tamamen ayrı sandıkları güzelliğe, şiire, soyut aşka karşı yüksek düzeyde ülküsel, idealizm, iç tepiler vardır. Hristiyan öğretisindeki maneşeizm unsurları ergenlik çağının ülküsel ve bedensel, carnal, şehevi, iç tepilerini kendi içimizde tamamıyla birbirinden ayrı hatta birbiriyle kavga halinde tutma eğilimindedir. Burada aydın bir dostumun sözlerini aktaracağım. Ben gençliğimde bu ayrıma inanırdım ve en belirgin şekliyle sergilerdim. Günde 4 saat Shelley okurdum. Şu dizeler çok duygulandırdı beni. Pervanenin özlemi yıldızlardır, geceninse gelen gün. Ardından birden bu yukarılarda uçmaktan kurtulur, soyunan hizmetçiyi gizlice gözlerdim. İkinci tepim beni utandırırdı. İlkinde kuşkusuz cinsiyetten korkuya ilişkin, ülkücülük oldukça aptalca unsurlar bulunmaktaydı. Hepimizin bildiği gibi ergenlik sinirsel bunalımların sıkça yer aldığı, yaşamlarının diğer dönemlerinde dengeli olan kişilerin kolayca aksi bir insan haline geldikleri bir evredir. Miss Mead, Sisam'da ergenleşme adını verdiği yapıtında ergenlik bunalımlarına adada rastlanmadığını, bunun nedeninin geniş boyutlu cinsel özgürlük olduğunu yazmaktadır. Bu cinsel özgürlüğün misyonerlerin faaliyetleri sonucu biraz sınırlandığı bir gerçektir. Misyoner evlerinde yaşayan kızlardan konuştuğu bir bölümü, Ona ergenliklerinde kendilerinin mastürbasyon yapıp eşcinsel ilişkilere girerken dışarıda yaşayanların karşı cinsle ilişkide bulunduklarını anlatmıştır. Bizim ünlü erkek okurlarımız da bu açıdan Sisamlı misyoner evlerinden pek farklı değildir. Ama bunun davranışlar üzerindeki psikolojik etkisi Sisamlılarda zararsızken, İngiliz erkek öğrenci yüreğinde geleneksel ahlak öğretisine bir saygı duymaktadır. Sisamlılarsa misyonere, gırgır geçilecek garip zevkleri olan beyaz adam diye bakmaktadırlar. Birçok delikanlı, ergenlik yıllarının başında cinsiyete ilişkin oldukça gereksiz sıkıntı ve güçlüklerle karşılaşırlar. Bir delikanlının eğer eli kız eline değmezse, kendi kendine tutmanın zorluğu büyük bir olasılıkla onun çekingen olmasına neden olur. Evlendiğinde bu yüzden geçmiş yılların kendi kendine tutma alışkanlığını yıkamaz. Ya da birden ve zalimce atar bu kendi kendini tutmayı. Ama bu da karısına bir sevgili gibi davranmasına engeller. Eğer orospulara giderse ergenlikte başlayan aşkın bedensel ve düşünsel ayrışması süreklilik kazanır. Ve ona göre kadınlarla olan ilişkileri ya platonik olmalıdır ya da rezilce. Bundan da öte zührevi hastalıklar tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eğer kendi düzeyinde kızlarla ilişki kurarsa pek o kadar büyük yıkıma uğramaz. Ama bu durumda bile gizlilik tehlikelidir ve düzenli ilişkilerin gelişmesini engeller. Bir erkeğin genç yaşlarda biraz zübbelikten biraz da evlenip çocuk sahibi olmak için evlenmesi güç bir iştir. Hele boşanmanın çok zor olduğu yerlerde erken evlilikler son derece sakıncalıdır. Birbiriyle 20 yaşında uyuşan iki kişi 30'unda pekala uyuşamayabilirler. Değişik kişilerle yaşamadıkça tek bir eşle sürekli bir ilişki içine girmek birçok kişi için zordur. Eğer cinsiyete sağlıklı bir bakış açımız olsaydı, üniversite öğrencilerinin çocuk yapmaksızın evlenmelerini kabul edebilirdik. Böylece onlar çalışmalarını önemli ölçüde engelleyen cinsiyet saplantısından kurtulurlardı. Çocuklu evliliğin ciddi eşliliği için gereksinilen karşı cinse ilişkin deneyimler edinirlerdi. Ve bugün gençlik heyecanlarını boğan bahaneler uydurma, gizlenme ve hastalık kapmaktan korkmama olmadan özgürce aşkı yaşayabilirlerdi. Evlenmeyen kadınların büyük çoğunluğunda geleneksel ahlak acı çektirir ve çoğu kez yıkıcı olur. Herkes gibi ben de katı geleneksel erdemini koruyan her açıdan hayranlık duyulacak kadınlar tanıdım. Ama genel kural bunun tersi. Namusunu korumanın kendisi için çok önemli olan hiçbir cinsel deneyim yaşamamış kadın, olumsuz bir tepki içine girer, endişeyle kıvranır. Çoğunlukla çekingenleşir. Aynı zamanda kendisinin isteyip de yapamadıklarını yapanları cezalandırma isteği duyar ve içgüdüsel olarak bilinçsizce normal insanları yatsır. Düşünsel çekingenlik uzun süren bakireliklerde en çok rastlanılan şeydir. Aslında ben kadınların bugünkü var olduğu biçimiyle düşünsel geriliklerini cinsiyete karşı duydukları korkunun öğrenme isteklerini engellediğini iddia ediyorum. Kendilerini koca bulamayan kadınların ömür boyu bakire kalarak mutsuzluk ve yıkım içinde yaşamaları için herhangi haklı bir neden yoktur. Sık sık ortaya çıkan bu durum evlilik kurumunun ilk devrelerinde kimsenin aklına gelmemekteydi. Zira o günlerde her iki cinsiyetin sayısı hemen hemen eşitti. Kuşkusuz birçok ülkede kadın sayısının çok oluşu gelenekçi ahlak yasalarının değiştirilmesinden yana ciddi tartışmalara yol açmaktadır. Geleneksel olarak seksten dolayı hoşgörüyle karşılanan evliliğin kendisi bile bu katı yasalar tarafından acıya boğulmaktadır. Çoğunlukla kazanılan kompleksler erkeklerin orospularla edindikleri deneyimler ve iffetlerini koruyabilmeleri için küçük hanımlara aşılanan seksten nefret evlilikteki mutluluğa karşı tecavüzlerdir. İyi yetiştirilmiş bir kızın eğer cinsel tepkileri güçlüyse bir adama karşı duyduklarının cinsel istek mi, yoksa ciddi bir hoşa gitme mi olduğunu ayırt edemeyecektir. Büyük bir olasılıkla karşısına çıkacak olan onda cinsellik uyandıran ilk erkekle evlenecek ve cinsel açlığı doyduktan sonra o adamla ortak hiçbir yanının kalmadığını çok geç fark edecektir. Cinsel konularda kadın aşırı derecede çekingen erkeği ise aşırı derecede atak kılmak için eğitimde elden gelen her şey yapılmaktadır. Her ikisi de sahip olmaları gereken cinsel konulardaki bilgilerden yoksundurlar. Ve çoğu zaman bu bilgisizlik doğan ilk başarısızlıklar her iki taraf için de evliliği cinsel açıdan doyumsuz hale getirir. Bundan da öte bedensel olduğu kadar düşünsel birliktelikte güç hale gelir. Kadın cinsel konularda rahatça konuşmaya alışkın değildir. Erkek de arkadaşları ve orospular dışında bu konuda da konuşmaya alışkın değil. Böylece birlikteliklerinin en canlı ve içten olması gereken anında utanç, çekingen ve tümüyle sessiz olurlar. Muhtemelen kadın uykusu kaçmış, doyumsuz ve ne istediğinin bilincinde yatmaktadır. Belki erkeğin de aklından geçmekte, ilkin şöyle bir gelip hemen gitmekte ve ardından yavaş yavaş kafasına orospuların bile yasal karısından çok daha sıcak davrandıkları takılmaktadır. Erkek kadının soğukluğu karşısında kırılırken aynı anda karısı kendisini uyarmayı başaramadığı için acı çekmektedir. Bu faciayı hep bizim suskunluk ve nezaketimiz doğurmaktadır. Çocukluktan ergenlik ve gençliğe, oradan da evliliğe kadar uzanan bu yolda eski ahlak, aşkı bedensel iç tepiye dayanan cinsellik ve duygusal iç tepiye dayanan ülküsel aşk olarak ayırıp, birini hayvanlaştırırken diğerini kısırlaştırarak onu sıkıntıyla, korkuyla, karşılıklı anlayışsızlıkla, pişmanlıkla ve sinir gerginliğiyle doldurmuştur. Böylesi bir hayat çekilmez. Duygusal ve hayvansal yapılar çatışmamalıdır. Bir arada bulunmalarını engelleyecek hiçbir şey yoktur ortada. Ayrıca bir arada olmadan her ikisi de en güzel meyvelerini veremezler. Kadın ve erkeğin aşklarının en güzeli korkusuz olanıdır. Düşünce ve beden eşit oranlarda birleşmeli, bedensel yanı var diye ilişkiyi yüceltmekten çekinilmemeli, bedensel yanın duygusal yanı gölgeleyeceğinden korkulmamalıdır. Aşk yasaklarla, boş inançların dehşetiyle, korkunun suskunluğu ve lanetli sözcüklerle çevrilirse serpilip yeşeremez. Kadınla erkek arasındaki sevgi ile ana baba arasındaki sevgi, insanoğlunun duygusal yaşamındaki iki ana gerçekliktir. Ne var ki geleneksel ahlak birini yüceltirken diğerini alçaltmıştır. Ama sonuçta ana ile baba arasındaki aşk aşağılanırken bundan ana baba ile çocuk arasındaki sevgi zarar görmüştür. Karşılıklı hazın ve doygunluğun meyvesi olan çocuklar çok daha sağlıklı ve sağlam, çok daha doğal, yalın hayvansal ama daha az bireyci ve verimkar sevilebilirler. Ana babaların yoksul, aç ve istekli evliliklerinde kendilerinden sakınılan besinin kırıntılarını, bu çaresiz minikte bulan ve bunun sonucunda da mini mini beyinlere gelecek kuşakların başına bela olacak düşünceleri yerleştiren ana babalar da vardır. Sevgiden korkmak yaşamaktan korkmaktır ve yaşamaktan korkanlarsa üç kez ölüdürler şimdiden. Bölüm 20. İnsan değerleri içinde cinsiyetin yeri. Cinsel konulara ilgi duyan bir yazar, böylesi konuların irdelenmemesi gerektiğini düşünenler tarafından suçlanıp bunlar tarafından tedirgin edilme tehlikesiyle her zaman karşılaşabilir. Konuya olan ilgisi konunun önemiyle tümden oransız olursa aşırı tutucu ve şehvet düşkünü kişilerin sansürüne uğrama tehlikesinden kurtulabileceği düşünülür. Bu görüş gene de sadece geleneksel etikte değişikliği savunanlarca dikkate alınmaktadır. Orospuların rahat bırakılmaması için uğraşanlar ve yasalara sahip çıkanlar görünüşte beyaz kadın ticaretine karşıdırlar. Fakat aslında bunlar isteyerek ve bilerek gerçekleştirilen evlilik dışı ilişkilere karşıdırlar. Kadınların kısa etek giyip dudaklarını boyamalarına karşı çıkanların ve plajlarda açık saçık mayolar görürüm umuduyla dolananların hiçbirisi cinsel saplantıların kurbanları değildirler. Ama bunlar daha fazla cinsel özgürlüğü savunan yazarlardan daha çok acı çekmektedirler. Katı ahlak genellikle şehvet düşkünlüğüne bir tepkidir ve bunları dile getiren kişiler de bu edepsiz düşüncelerle doludurlar. Bu düşünceler cinsel içerik taşıdıkları için değil, ahlakın kişileri açık ve sağlıklı biçimde bu konuda düşünmeyi olanaksızlaştırdığı için terbiye dışıdır. Ben cinsel konulara kafayı takmanın kötülüğünde kiliseyle aynı görüşteyim ama bu kötülükle mücadelede uyguladıkları yöntemlerde kiliseyle birleşmiyorum. Sen Anthony dünyaya gelmiş geçmiş en şehvet düşkünü kişiden çok daha fazla kafayı sekse takmasıyla ünlüdür. Kimseyi darıltmamak için bugünlerden örnek vermiyorum. Seks, yemek içmek gibi doğal bir gereksinimdir. Oburlarla ayyaşları suçlarız çünkü yaşamda belli yeri olan herhangi bir ilgi kişinin duygu ve düşüncelerinde çok önemli bir yer tutar. Bunun yanında yediği mantık dahilindeki bir miktar yemekten duyulacak hazdan dolayı kimse suçlanamaz. Çilecilerin böyle davrandıkları gerçektir ve insanların yemelerini savunmuşlardır. Bu düşünce günümüzde eskisi gibi yaygın değildir, hatta unutulmuştur. Seksin hazından kaçınmak isteyen puritanlar sofra zevkelerini kendilerinden öncekilerden daha fazla dalmışlardır. 17. yüzyılda püritanizmi eleştirenler şöyle demek istemektedirler. Keyifli geceler ve nefis yemekler mi istiyorsun? Sofraya azizlerle otur, günahkarlarla gir yatağa. Puritanların insan doğasının bedensel yanını tümüyle bastırmakta başarılı olamadıklarını göstermektedir bu durum. Seksten esirgediklerini boğazlarına vermektedirler. Oburluk Katolik Kilisesi tarafından 7 ölümcül günahtan biri olarak kabul edilmektedir. Dante oburları cehennemin en dibine atmıştır ama bir yanıyla da muğlak bir günahtır oburluk. Zira hangi noktaya kadar yemenin hak olduğunu ve suçun hangi noktadan başladığını belirlemek zordur. Besleyici olmayan bir şey yemek günah mıdır? O halde yediğimiz her tuzlu bademde boyumuzca günaha batmaktayız. Bu görüşler bugün çağ dışıdır. Obur birisini görür görmez tanır. Onu pek sevimli bulmayız ama günahkar olmakla pek az suçlarız. Buna rağmen yoksulluğun acısını çekmeyenler arasında yemeğe kafasını takana çok az rastlanır. Birçok kişi iki yemek arasında başka şeyler düşünürler. Çileci felsefeye bağlananlar kendilerini yiyebilecekleri en az yemeğin dışındaki her şeyden yoksun bırakırlar. Düşlerinde ise ziyafet sofraları türlü türlü yemişler görürler. Balina yağı rejimi yapmak zorunda kalan Antarktika kaşifleri kartında yiyecekleri akşam yemeğinin planlarını yapmakla geçirirler günlerini. Bu gerçekler göstermektedir ki eğer cinsiyetin bir saplantı olması istenmiyorsa ona tabi rahiplerinin yiyeceğe baktığı gibi değil, ahlakçıların yiyeceğe baktığı gibi bakmak gereklidir. Seks yemek içmek gibi doğal insan gereksinimlerinden biridir. İnsanoğlunun yemeden içmeden yaşamayacağı ama seks yapmadan yaşayabileceği bir gerçektir. Ama psikolojik olarak sekse duyulan istek yemeğe içmeye olan isteğin tepkisidir. Bu istek karşılanmadığı zaman hızla büyür. Karşılandığında ise bir süre yataşır. İstek dayanılmaz hale geldiğinde insanın kafasında cinsiyet dışındaki tüm dünya silinir. O anda dışta kalan tüm ilgiler yok olur ve daha sonra suçluluk duyulacak olan o andaki hareketlere delilik gözüyle bakılır. Bunun da ötesinde istek tıpkı yemek ve içmekte olduğu gibi konulan olgun elmaları yemeyip bahçeden ham elmaları çalan çocuklar tanırım. Amerika'da hali vakti yerinde olanlar arasındaki içki düşkünlüğünün 20 yıl öncesinden çok daha yaygın olduğunu yadsıyacak hiç kimse yoktur. Aynı şekilde Hristiyan öğretisi ve Hristiyan otoritesi cinsiyete olan ilgiyi kamçılamıştır. Geleneksel öğretinin sınırlarını aşan ilk kuşak cinsel özgürlük sonunda görüşleri boş, inançların olumlu ya da olumsuz etkisinde kalmamış kişilerden çok daha ileri giderler. Seks konusundaki saplantıları özgürlük dışında hiçbir şey engelleyemez. Özgürlükte bu etkisinin cinsel sorunlara akıllıca yaklaşan bir eğitimle bütünleşip olağan bir hale gelmedikçe bunu başaramaz. Gene de gereksiz yere seksle uğraşmanın bela getireceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ama bu bela özellikle Amerika'da karşıtları gibi gördüklerini, yanmış olduklarını inanmaya hazır katı ahlakçılar arasında bir hayli yaygınlaşmıştır. Ufukların kendi istekleriyle ya doygunluk ya da inzivadan yana sınırlamış oburlar, şehvet düşkünleri ve çileciler kendi içlerine kapalı kişilerdir. Aklı ve sağlığı yerinde hiç kimse ilgi alanının merkezi kendi kendini yapmaz. Firdolayı dünyaya bakıp kendisine ilgisini çekecek nesneler bulur. İçe dönüklük bazılarının sandığı gibi ahlak dışı insanların doğal yapısı değildir. Bu hemen her zaman doğal iç tepileri direnmeden kaynaklanan bir hastalıktır. Tıpkı yiyecek istif eden kişinin bir zamanlar yoksulluk çekmiş ya da aç kalmış olması gibi şehvet düşkünlüğü de cinsel haz düşüncesinin başarısızlığı üzerine oturmuş bir tür yoksunluktur. Sağlıklı dışa dönük erkek ve kadınlar doğal iç tepilere direnilerek sağlanamaz, aksine iç tepilerin eşit ve dengeli gelişmesi mutlu yaşam için temeldir. Cinsiyete bakışımızda yemek yemeye bakışımızdan daha fazla ahlakilik ve kendi kendine sınırlama olmamalıdır. Yemeğe bakışımızda üç tür sınırlayıcı vardır. Bunlar yasalar, koşullar ve sağlıktır. Yiyecek çalmayı, ortak sofrada payımıza düşenden fazlasını almayı ve bizi hasta edecek kadar çok yemeği yanlış buluruz. Cinsiyet söz konusu olduğunda benzer sınırlandırmalar temel alınmalıdır. Fakat getirilen bu kısıtlamalar çok daha karmaşık ve çok daha fazla özdenetim gerektirir. Ayrıca herhangi bir insan bir diğerinin malı olamayacağına göre hırsızlığa koşut düşen edim zina değil zorla hırza geçmedir ki yasalarca kesinlikle yasaklanmalıdır. Sağlığa ilişkin doğan sorun fahişelerden söz ederken değindiğimiz zührevi hastalık kapmakla ilişkindir. Aslında ilacı bir yana koyarsak bu beladan kurtulmanın en iyi yolu meslekten orospuların sayısını azaltmaktır ve böylece yarının büyükleri olacak olan gençler arasında özgürlüğün sınırlarının genişlemesinde bu azaltmanın olumlu katkısı olacaktır.